Ayrım 7.
Aklı başında bir yazardı ama insan olarak kafası hiç işlemezdi. Zekayı aptallıktan ayıran çizgi çok incedir. Sen de göreceksin bunu ileride. Çizgi aşıldı mı, kadın da olsan, erkek de, ikisi birbirine karışır. Sevgiyle nefret, yaşamla ölüm gibi. Kadın mı olacaksın, erkek mi diye merak edip duruyorum. Erkek olmanı istiyorum şimdi de. Her ay kan görmeyesin diye. Günün birinde çukur ve taşlarla dolu bir yolda araba kullanmaktan suçluluk duymayasın diye. Benim şimdi çektiklerimi çekmezdin o zaman. Mavilikler arasında benden çok daha rahat, çok daha ciddi uçabilir, özgür olabilirsin. Benim uçma çabalarım bir hindinin kanat çırpmalarından ileri gidemedi hiçbir zaman. Belki de sütyenlerini yakan kadınların hakkı var. Ama aralarından hiçbiri kadınlar çocuk doğurmaktan vazgeçtiği gün dünyanın son bulmayabileceğini öngören bir dizge geliştiremedi daha. Çocuklar kadınlardan doğar. Bir bilim kurgu öyküsü okudum. Üremek için ille de 7 kişinin bir araya gelmesinin gerektiği bir gezegende geçiyor. Ancak 7 kişiyi bir araya getirmek çok zor. Aralarında bir anlaşmaya varmalarını sağlamak ise çok daha güç. Çünkü yalnızca dönlenme değil, gebelik de 7 kişinin birden katkısını gerektiriyor. Dolayısıyla orada yaşayan türün sonu geliyor ve gezegen bomboş kalıyor. Bir başka öyküde ise üremek için gerekli olan tek şey bir bardak tuzlu su. Kahraman bu suyun içine atladı mı tamam. Hemen iki oluyor. Bildiğimiz hücre bölünmesi. Ve kahraman bölündüğü anda kendi kendisi olmaktan çıkıyor. Yani kendi kişiliğini öldürmüş oluyor bir yerde. Ama ölmüyor ve 9 ay cehennem azabı çekmiyor. Cehennem azabı mı? Bazı kadınlar için 9 aylık bir şölen gebelik. En iyisi başta da söylediğim şey. Oğulcuğu ananın döl yatağından alıp onu taşımaya, büyütmeye daha yatkın bir kadının döl yatağına aktarmak. Benden daha sabırlı, daha cömert bir anne. Galiba ateşim çıkıyor. Kasılmalar, sancılar yeniden başladı. Kulak asmamalıyım. Ama nasıl? Başka şeyler düşünerek herhalde. Sana bir masal anlatabilirim. Epeydir anlatamadım. Evvel zaman içinde ayın bir parçasını isteyen bir kadın varmış. Aslında azıcık ay tozu bile yeterliymiş ona. Olanaksız bir düş değilmiş onunki. Garip bile değilmiş. Ay'a giden adamlar tanıyormuş. Çünkü o vakitler modaymış Ay'a gitmek. Şimdi bulunduğumuz yerden, pek uzak olmayan bir yerden hareket edermiş adamlar, çok yüksek roketlerin üstüne yerleştirilmiş delikten gemilere birerlermiş. Ne zaman gümbürdeyen, çevresine ateşten çiçekler saçarak fırlayan bir roket atılsa, gökyüzüne kadın mutluluktan deli olurmuş. Fırla, hadi, hadi diye haykırırmış roketin ardından. Sonra da 3 gün 3 gece karanlığın içinde uçan adamların yolculuğunu coşkuyla, kıskançlıkla izlermiş. Ay'a giden adamlar aptal adamlarmış. Taştan uyulmuş aptal suratları varmış. Gülmesini de ağlamasını da bilmezlermiş. Onlar için Ay bilimsel bir olay, teknolojik bir başarıdan başka bir şey değilmiş. Yolculuk sırasında şiirsel bir tek söz etmezlermiş. Yalnız rakamlar, formüller, sıkıcı bir takım bilgiler. Biraz insanlıklarını anımsadıklarında dünyadaki en son futbol maçlarının sonuçlarını sorarlarmış. Hele Ay'a ayak bastıktan sonra daha da az söz çıkarmış ağızlarından. Önceden hazırlanmış bir iki cümle söyleyip tenekeden bir bayrak dikerler, robotumsu devinimlerle bir garip tören yaparlarmış. Ve dışkılarıyla Ay'ı kirlettikten, oradan geçişlerinin gerçek belirtisi olarak bu dışkıları geride bıraktıktan sonra yeniden dünyaya dönmek üzere yola çıkarlarmış. Dışkılar kutulara konulur, kutular bayrağın yanına bırakılırmış. Ve bunu bilen biri ne zaman Ay'a baksa, adamların dışkıları da orada diye düşünmekten kendini alamazmış. Sonunda geri gelirlermiş bir yığın taş ve tozla. Ay taşları, ay tozu. Kadının düşlediği toz. Onları bir daha gördüğünde yalvarmış, yalvardım. Bana biraz ay verir misiniz? Siz de o kadar çok ki. Ama hep aynı karşılığı alırmış. Veremeyiz, yasaktır. Ay parçaları hep laboratuvarlarda ya da Ay'a gitmeyi bilimsel bir olaydan, teknolojik bir başarıdan başka şey saymayan kişilerin masalarının üstünde kaldı. Aptal adamlardı. Çünkü ruhsuz kişilerdi. Gene de aralarında bir tanesi bana ötekilerden daha iyi görünmüştü. Gülmesini, ağlamasını bildiği için. Ufak tefek, çirkin, dişleri birbirinden ayrık ve yüreğinde korku olan bir adamdı. Korkusunu saklamak için güler, gülünç şapkalar giyerdi. Bu da ona ruha benzer bir şey vermişti. Bu yüzden onun arkadaşıydım, bir de ayı hak etmediğini bildiği için. Her görüştüğümüzde söylenir dururdu. Oraya çıktığımda ne diyeceğim? Şair değilim ki. Derin, güzel şeyler söylemesini bilmem ki. Ay'a doğru yola çıkmazdan bir iki gün önce bana veda etmeye geldi. Ay'a vardığında ne diyebileceğini de sordu. Gerçek olan, dürüst içten bir şeyler demesini söyledim. Örneğin, korkuyla dolu küçücük bir adam olduğunu söyle dedim. Sevdi bunu ve yemin etti. Geri dönersem eğer, sana biraz ay getireceğim. Ay tozu. Gitti ve döndü. Ama döndüğünde değişmişti. Verdiği sözü ona anımsatmak için telefon ettiğimde kaçamak karşılıklar verdi. Derken bir gün evine yemeğe çağırdı beni. Sonunda bana biraz ay vereceğini düşünerek koşa koşa gittim. Yemek bir türlü bitmek bilmedi. Bense yerimde duramıyordum. Sonunda şimdi sana ayı göstereceğim dedi. Şimdi sana ayı vereceğim dememişti ama ben ayrımsamadım o anda. Hala o gülün şapkaları giyiyordu. Hala güler gibi yapıyordu. Gökyüzündeyken içindeki bir damlacık ruhu da yitirmiş olduğunu hemen anladım. Gözünü kırparak çalışma odasına götürdü beni. Kilitli bir dolabı açtı. Birkaç şey vardı içinde. Küreye benzer bir şey. Bir bahçıvan çapası, bir tüp. Hepsi de garip, gümüşsü gri bir tozla kaplıydı. Ay tozu. Yüreğim deli gibi çarpmaya başladı. Elimi uzatıp küreyi yavaşça tuttum. Çok hafifti. Hemen hemen ağırlıksız gibi. Üstündeki toz yüz pudrası gibiydi. Derimin üstüne ikinci bir deri gibi incecik bir gümüş tabakası kaldı. Ayı kendi derimin üstünde gördüğümde neler duyduğumu anlatmak çok güç. Zaman ve boşluk içinde yayılma duygusuydu belki. Ya da erişilmeze erişerek sonsuzluk kavramının ta kendisini yakalamıştım. Bunları şimdi düşünüyorum. O anda düşünemedim hiçbir şey. Şimdi bile kendimi elinde kürek sanki bir düşün içinde öylece kala kaldım. Adamın sabırsızlanmaya başladığını bile ayırtamadım o ara. Sonunda anladığımda küreyi geri getirdim. Teşekkürler diye mırıldandım. Artık tozu alabilir miyim? Birden soğuklaştı. Ne tozu? Bana söz verdiğin ay tozunu. Aldınız ya diye karşılık verdi. Dokunmanıza izin verdim ya. Şaka yapıyor sandım. Şaka yapmadığını, küreye dokundurmakla verdiği sözü gerçekten yerine getirdiğine inandığını anlayabilmem için birkaç dakika geçti. Yıllardan uzun gibi görünen dakikalar. Yoksullara bir dükkan vitrinindeki değerli taşı gösterdiklerinde ya da katılamayacakları bir şöleni uzaktan seyrettirdiklerinde yaptıkları bu işte. Şaşkınlığımdan, kederimden, tutmadığı sözü bir tokat gibi suratına patlatmak, kötülüğünden dolayı ona hiç değilse sitem etmek aklıma gelmedi. Tek düşüncem, bu yaptığının çok acımasızca olduğunu onu nasıl inandırabilirim? İşte bu umutla ona yalvarmaya başladım. Ayın bir parçasını istemediğimi, yalnızca önceden söz verdiği ay tozundan bir lokmacık istediğimi anlattım uzun uzadıya. Kendisinde ne kadar çok vardı. Dolaptaki her şey ay tozu kaplıydı. Bunun bir tutamcığını alıp bir kağıt üstüne ya da ne bileyim benim derim olmayan herhangi bir şeyin içine toplamama izin verse, yıllar yılı karşıma alıp bakabilsem kendi ayıma. Öteden beri düşlediğim bir şeydi. O da biliyordu bunu. Kapris yapmadığımı çok iyi biliyordu. Ama ben yalvarıp yakardıkça o sertleşti. Ağzını açmadan soğuk soğuk baktı durdu bana. Sonra yine hiçbir şey demeden dolabı kilitledi ve odadan çıktı. Karısı oturma odasından seslenip kahve isteyip istemediğimizi sordu. Karşılık vermedim. Olduğum yerde dura kalmış, avucumdaki ay tozuna bakıyordum. İşte elimde, avucumun içindeydi ay. Ama onu nereye koyacağımı, nasıl saklayacağımı bilemiyordum. En hafif bir dokunuş yok edecekti onu. Boş yere kafa yordum. Bir çözüm aradım, yitirmemek için elimdekini. Oysa kapağım bir sis bulutunun içindeydi sanki ve bu sis bulutunun içinden bir tek cümle yinelenip duruyordu. Yüzünden pudrayı silmek gibi bir şey olur bu. Neyle silersem sileyim yok olacak. korkunç bir işkenceydi. Tantalos'un bile duymadığı bir acı veriyordu. Tantalos tam elini uzattığı anda meyvanın yok olduğunu görmüştü. Elini sürdükten sonra yok olduğunu değil. Gülünç bir dilenme açılışında kalmış olan gümüşle örtülü elime son bir kez daha baktım. Boğazımda yumrulaşmış ağlama isteğini yuttum. Acı acı gülümsedim. Ay ta uzaklardan gelmiş, derime konmuştu ve ben onu sıyırıp atmak üzereydim. Bir daha hiç almamacasını. İsteseydim bile böyle avucum açık, hiçbir şeye dokunmadan kalamazdım. Er ya da geç parmaklarım bir şeye sürünecekti. Anlıyorsun ya, ve her şey boşlukta yok olan duman gibi uçup gidecekti. Acımasız bir aptalın acımasız şakası yüzünden. Kızgınlıkla yumruğumu sıktım. Yeniden açtım. Artık avucumun içinde görebildiğim tek şey kirli, karmaşık, ince ince çizgilerden örülmüş bir tür ağdı. Mide bulandırıcı bir görünüş. Sonunda mide bulantısına varabilmek için mi buncadır düşler kurmuş, buncadır beklemiştim. Dolap kapısına sildim elimi. Sümüklü böceklerin geride bıraktıkları türden yapışkan bir iz bıraktı. Upuzun bir gözyaşının izi gibi. Evden ayrıldığımda ay ışığı vardı. Geceyi bembeyaz aydınlatmıştı. Dolu gözlerle bir süre baktım ona. Düşündüm ki temiz ve ak bir şey var olmaya görsün. Ona hemen dışkılarıyla kirletecek birileri çıkar. Sonra gene düşündüm. Neden? Peki neden? Otele döndüğümde musluğu açıp elimi altına tuttum. Koyu renk bir sıvı aktı. Lavabonun içinde şöyle bir dolandıktan sonra delikten gitti. Çocuk, sen benim ayım gibisin. Ay tozum gibisin. Sancılarım çoğaldı. Artık araba süremeyeceğim. Şuralarda bir motel bulabilsem, biraz kalıp dinlenebileceğim bir yer. Belki kafamı biraz toparladıktan sonra bir çözüm bulabilirim yitirmemek için elimdekini. Onu sıyırıp atmamak için. Ayı bir kez daha yitirmek istemiyorum. Ama umutsuz. Senin var olduğunu anladığım gece yüreğimi durduran aynı kesinlikle biliyorum ki şu anda ölüyorsun. Yolculuğumu yarıda kestim. Kente döndüm. Kadın hekime telefon ettim. İnanmadı. Sakin olmamı yineleyip durdu. 2 hafta önce her şey iyi gidiyormuş. Benimki kuruntudan başka değilmiş şüphesiz. Kanın kuruntu olmadığını söyledim. 1 haftadır motelden kıpırdamadığımı, bunun tek sonucunun kan gelmesi olduğunu anlattım. Hemen görmeye gittim onu. Kapıda gülümseyerek her zamanki iyimserliğiyle karşıladı. Çabucak, konuşmasına fırsat bırakmadan soyundum. Masaya uzandım, elini yüreğimin üstüne koydu. Nasıl da atıyor yüreğiniz? Sanki davul. Ne yumuşak davranışlarına ne de gülümsemesine karşılık verdim. Başkalarının iyi niyeti hiç işime yaramazdı artık. Gizliden gizliye beklenen, belki de istenmiş olan ama gereksiz olduğunu kesinlikle bildiğim bir törendi sanki bu katıldığım. Hazırdım, kabullenmiş, boyun eğmiştim. Hiçbir tepki göstermeyeceğime inanmıştım. Söylenebilecek her şey söylenmiş, çekilecek her acı çekilmiş olduğuna göre. Ancak tören başladığında anladım ki hiçbir zaman hazır olmayacağım. Sorularını işitmek bile içimi yakıyordu. Karşılık vermek bile. Son zamanlarda kıpırdadığını duymadınız mı? Hayır, son birkaç gündür daha ağırlaştığınızı, dengesizleştiğinizi ayımsadınız mı? Hayır, nereden geldi aklınıza? Şey, motele varmadan önce o engebeli yolda giderken anladım. Yeterli bir belirti değil bu. Ayrıca karar vermek de benim işim, öyle değil mi? Derken karnımı açtı, eskisinden daha da dümdüz olduğuna işaret ederek memelerimi yokladı. Eskisinden daha az şiş göründüklerini söyleyerek lastik bir eldiven giyip seni yoklamaya çalıştı. Alnı kırıştı işte o zaman. Gözleri koyulaştı. Döl yatağı esnekliğini yitirmiş dedi. Küçülmüş gibi görünüyor. Bebeğin gerektiği gibi gelişmiyor. Hatta artık hiç gelişmiyor olması olasılığı var. Kesin konuşmak için biyolojik tahlil gerekiyor. Birkaç gün daha bekleyeceğiz. Eldiveni çıkarıp bir yana attı. 2 elini de masaya dayanarak bana doğru eğildi, üzgün üzgün baktı. Hayır, hemen söylesem daha iyi. Haklısınız, artık büyümüyor. En az 2, belki de 3 hafta önce durmuş. Cesur olmaya çalışın, bitti her şey. Ölmüş. karşılık vermedim. Gözümü bile kırpmadan taştan ve sessizlikten yapılmış bir gövdeyle yattım öylece. Beynim de tümüyle taş ve sessizlikti. Hiçbir düşünce, hiçbir sözcük kök salamazdı. Duyduğum tek şey karnımın üstünde dayanılmaz bir ağırlıktı. Görünmez bir kurşun ağırlığı. Sanki gökyüzü en ufak bir gürültü çıkarmadan üstüme yıkılmış gibi. Bu kesin durgunluğun, bu kesin sessizliğin içinde hekimin sözcükleri tabanca gibi patladı. Hadi kalkın, giyinin artık. Bacaklarım taşın içinde birer başka taştı sanki. Kıpırdatmak için insanüstü bir çaba göstermem gerekti. Giyindim. Ne yapmam gerektiğini soran kendi sesimi işittim. Hiçbir şey. Bir süre orada kalacak, sonra kendiliğinden düşecek. Kafa salladım. Derken sanki çok uzaklardan gelen sesi cümle üstüne cümle yığmaya başladı. Üzülmemeliymişim. Birçok çocuk oluşumunda bir aksaklık bulunduğundan böyle yitermiş. Kimse de aksaklığı olan, tam gelişmemiş bir çocuk doğurmak istemezmiş elbet. Kendi kendimi suçlamamalı, benim suçum olmayan şeylerden dolayı kendimi yıkmamalıymışım. Gebelik doğal gelişmesine bırakıldığında bu gibi şeyler olurmuş işte. Kadını aylarca yatağa bağlayan, doğanın bildiğini yapmasını engelleyen dizgeye karşıymış öteden beri. Vizite ücretini ödedim. Başımla selamlayarak veda ettim. Bekleme odasındaki iki sıra şiş karınlı kadının arasından geçerek çıktım. Onların şiş karınları benim içinde bir ceset saklayan dümdüz karnımı suçluyorlardı sanki. Sonunda düşündüm ki olan olması gerekendi. Aklımı başıma toplamalıyım, sapıtmak yok. Bu sözcüklerle birlikte geldim otele kadar. Sapıtmak yok. Ama odama girip de beşiği, müzik kutusunu, minik gömleklerini gördüğümde büyük bir inilti fırladı içimden. Yatağın üstüne düştüm. İlk iniltiyi bir başkası izledi. Sonra bir başkası, bir başkası daha. Üst üste, üst üste. Sonunda gövdemin en derinliklerinden, senin işe yaramaz bir et parçası olarak yattığın yerden büyük bir çığlık patladı. Gövdemin taştanlığını binlerce parçaya ayırdı. Tuz buz etti. Haykırdım, haykırdım. Bayılmışım. Belki uyurken oldu, belki de o sapattığım sırada. Ama oldu. Çok seçik anımsıyorum. Lekesiz apak bir oda vardı. İçinde 7 sıra ve bir kafes. Ben kafesin içindeydim. Onlarsa sıralara oturmuşlardı. Erişilemeyecek kadar uzakta. En ortadakinde hekim oturuyordu. Sağında kadın hekim, solunda patronum. Patronun yanında arkadaşım vardı. Onun yanında da baban. Kadın hekimin yanında anamla babam oturuyordu. Başkası yoktu. Hiçbir yerde, hiçbir nesne yoktu. Ne duvarlarda, ne de yerde. Ama hemen anladım. Bir duruşma yapılıyordu. Ben sanıktım. Bu kişiler de jüri. Ne korku, ne üzüntü, ne de umutsuzluk duydum. Sonsuz bir boyun eğme içinde onları birer birer incelemeye koyuldum. Baban alçak sesle hıçkırıyordu. Beni görmeye geldiği günkü gibi yüzünü elleriyle örterek. Anamın, babamın başları eğikti. Sanki öldürücü bir yorgunluğun ya da öldürücü bir yasın ağırlığıyla eğilmiş iki baş. Arkadaşım üzgün görünüyordu. Öteki üçünün yüzünden bir şey okumak olanaksızdı. Erkek hekim ayağa kalktı, bir kağıttan bir şeyler okumaya başladı. Sanık hazır bulunmaktadır. Bu jüri kendisini önceden tasarlanmış cinayet suçundan yargılamak üzere toplanmıştır. Sanığın suçu, çocuğunun ölümünü istemek ve yaşama hakkına en ufak bir saygısı olmayışı, bencilliği, ilgisizliği, aldırmazlığı, dolayısıyla bu çocuğun ölümüne yol açmaktır. Sonra kağıdı bıraktı ve duruşmanın nasıl yapılacağını açıkladı. Herkes sırayla hem tanık hem yargıç olarak konuşacak ve sonunda yüksek sesle oyunu açıklayacak, suçlu ya da suçsuz. Kararı oy çokluğuyla belirleyecek ve mahkumiyet söz konusu olursa verilecek ceza da gene oy çokluğuyla seçilecek. Artık duruşma başlayabilirdi. İlk olarak kendisi konuşacaktı. Sözleri buz gibi bir rüzgar olup yükseldi. Bir çocuk çürük bir diş değildir. Çekip de kirli pamuklar ve gazlı bezlerle birlikte çöpe atamazsınız onu. Bir çocuk bir kişidir. Ve bir kişinin yaşamı döl yatağına düştüğü andan öldüğü ana değin süren bir olaydır. Bazılarınız bu olayın sürekliliği kavramına karşı çıkacaksınız. Döl yatağına düştüğümüz andan başlayarak kişi sayılamayız diyeceksiniz. O sırada yalnızca bölünerek çoğalma yetisi olan ama dirim demek olmayan bir hücre olarak varız diyeceksiniz. Ya da ancak bir ağaç kadar, ki ağaçları kesmek suç değildir, bir böcek kadar, ki böceklerin üstüne basıp öldürmek suç değildir, dirim taşıyan bir varlığız diyeceksiniz. Bir bilim adamı olarak hemen söyleyeyim ki, ağaç zamanla büyüyüp insan olmaz, böcek de insan olmaz. Gövdesinden kişiliğine değin, insanı insan yapan tüm öğeler, kanından kafasına kadar bireyi oluşturan tüm parçalar, işte o hücrede toplanmıştır. Bütün bunlar bir plan ya da ilerisi için bir vaatten çok öte bir anlam taşırlar. Bunları görünmezin ötesini gösterebilen bir mikroskopla inceleyebilseydik, hepimiz diz çöküp secdeye gelir, hepimiz Tanrı'ya inanırdık. Böylece size bir paradoks gibi görünse de bu olay için cinayet sözcüğünü kullanmayı yerinde buluyorum. Şunu da eklememe izin verin. İnsanın insanlığı büyüklükle, cinayetle nicelikle ölçülecek olsaydı, bundan varacağımız yer 150 kiloluk bir suç sayılması durumu olurdu. Sağımda oturan değerli meslektaşımın yüzündeki alaycı anlamı silmesini rica ederim. Bu konuda ileri süreceği görüşler üstüne henüz bilmediğim için şimdiden bir şey söyleyemeyeceğim. Ancak hekimlik mesleğini yürütüşü konusunda verdiğim yargıyı hemen açıklayacağım. Şu kafesin içinde bir değil, iki kadın olması gerekirdi. Yanı başındaki kadın, hekime kınama dolu sert bir bakışla baktı. Kadın bu bakıştan kaçmadı, tersine sigarasını içmeyi sürdürerek derin bir sakinlikle karşısındakinin gözlerine baktı. Bu biraz avuttu beni, biraz ısıttı. Ancak buz gibi ses hemen yeniden konuşmaya koyuldu. Kaldı ki burada bir hücrenin ölümünü yargılamak için bulunmuyoruz. Doğum öncesi yaşamının en az 3 ayını tamamlamış bir çocuğun ölümünü yargılamak için bulunmaktayız burada. Onun ölümüne yol açan kimdir ya da nedir? Bizim bilmediğimiz doğal koşullar mı? Yakalanmadan kaçan bir başka suçlu mu? Ya da şu kafesin içinde gördüğümüz kadın mı? Ölüme yol açanın şu kafesin içinde gördüğümüz kadın olduğunu kanıtlayabilirim. Ondan ilk baştan beri kuşkulanmam boşuna değildi. Bebek öldürme niyetlerini hemen tanıyacak kadar deneyimim var. Çocuğu istiyorum dediğinde taktığı maskenin altından bile gördüm niyetini.